Ayrım 19, sayfa 170. Sovyet misyonu. Tizimas, 1944 Haziran'ın sonunda olaylı bir yolculuktan sonra Tito'nun Adriyatik üzerinde bir ada olan Vis'teki karargahına ulaştı. İlk iş olarak Sovyet hükümetine bir mektup gönderdi. Almanlara karşı silah ve mühimmat, İngilizlere karşı da diplomatik destek istedi. Aldığı yanıtta olumlu ve cesaretlendirici sözlerin dışında yeterli ve niceliklere dayalı öneriler bulamadı. Balkan karargahı umutlarının yeniden gündeme gelmesi İngilizleri endişelendiriyordu ve bu konuda onlardan bazı ayrıcalıklar sağlamak gerekebilirdi. Tizimas, Lübnan Anlaşması'nın reddedilmesi için PAA'ya mesaj üstüne mesaj gönderiyordu. Tam bu sıralarda İngilizler Tito'ya karşı diplomatik saldırılarını başlatıyorlardı. Wilson, Tito'yu sürgündeki başbakan Subotic'le konferans masasına oturmaya çağırdı. Churchill, Lübnan tarzı bir darbe hazırlığı içindeydi. Fakat Tito, başbakanla her türlü ilişkiyi reddetti ve ülkenin politik geleceğinin tek başına partizanlarca belirleneceği konusunda diretti. PAA, iki ateş arasındaydı. Direniş kadrolarının çoğu anlaşmanın onaylanmasına şiddetle karşıydılar. Fakat Bolşevik totaliterliğine karşı açılan yıpratma kampanyası müthiş bir gürültüyle en üst noktasına çıkmıştı. Svolos ve geçici hükümetin diğer ilgisiz üyeleri imzalamayı kabul ettiler. Papandreou 10 Temmuz'da dağdan iki telgraf aldı. Porirogenis ve Sarafis'in imzalarını taşıyan birincisi, Orta Doğu ordusu içinde sürdürülen baskı kampanyasını protesto ediyordu. Bakircis, Siantos ve PA adına Hacı Beyis'in imzasını taşıyan ikincisi, Lübnan toplantısında önerilen 20 kişilik kabine yerine 15 üyeli bir bakanlar konseyinin oluşturulmasını talep ediyordu. PA, 15 sandalyeden İçişleri Bakanlığı da dahil 7'sini istiyordu. Bu taleplerde yine Eam Elas'ın güçlü konumu bakımından hiçbir aşırılık yoktu. Fakat gerçeklik Kahire'de farklı bir standarda göre ölçülüyordu. Mücadele eden bir halkın onca kurbanları ve zaferleriyle kolayca ağır basabileceği bazı görevlerin yerine getirilmesi işi müttefiklere bırakılmıştı. Papandreou uzun zamandır böyle bir fırsat bekliyordu. PA'nın ileri sürdüğü taleplerin aşırı olduğunu ilan etti ve görüşmeler kesildi. Mazeret ve bahanelerinden vazgeçeceğini ve esas amacını değiştireceğini umduğumuz Dağ Komitesi'nin tutumunu gördük. Artık biz de tavrımızı daha belirgin bir hale getirebiliriz. Onların bizden neyi talep ettiklerini biliyoruz. Onların istekleri karşısında sorumlulukla davranmayı tercih ettik, reddettik. Kedros, La Résistance Grecque, Paris, 1966, sayfa 424. Elas konusunda yapılacak tek şey iç savaşı kışkırtmaktı. Böylelikle müttefiklerin müdahalesi sağlanacaktı. Papandreou 13 Temmuz'da Edes delegesi Promaglu'yu evinde kabul etti. Size tek bir soru sormak istiyorum Bay Promaglu. Fakat samimi ve sadede gelerek yanıtlamanızı rica ediyorum. Elas'ı dağıtabilecek bir durumda mısınız? Derhal yanıt vereyim Bay Başkan. Fakat daha önce şunu ifade etmek isterim ki, anlaşmamız gereğince güçlerimizin 25 bin kişiye çıkarılması konusunda şu ana kadar hiçbir şey yapılmamıştır. Lübnan konferansında Yunan halkının isteklerine ters düşen ve istenmeyen bu iç savaşın nedeni olan güçler dengesine uygun bir ulusal ordunun kurulması için getirdiğimiz öneriyi neden incelemiyorsunuz? İç savaşın sorumluluğunu neden hükümetten çok Edes'in yüklenmesi bekleniyor? Bu örgütün halk arasındaki prestijini tehlikeye sokabilir. Neden ulusal ordu ön plana çıkarılmıyor? Düşünceleriniz buysa Elas'ı İngilizlerin yardımıyla dağıtırım. Kurtuluştan önce mi yoksa sonra mı Bay Başkan? Kurtuluştan sonra. Fakat bu durumda Bay Başkan, sorun sadece Orta Doğu karargahını ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmış olacak ve tüm müttefikleri ilgilendiren bir mesele haline gelecek. Uluslararası alanda yeni sorunların çıkmasına yol açabilirsiniz. Hayır, hayır, buna inanın. Promaglu, The National Resistance, Atina, 1947, sayfa 122, Yunanca. Olaylar kısa süre içinde Papandreou'nun blöf yapmadığını gösterdi. Svolos ve PAA delegasyonu bu konuşmanın yapıldığı gün Mısır'dan ayrıldılar ve Yunanistan'a döndüler. Tizimas hala Tito'nun Vis adasındaki karargahındaydı ve PAA liderliğini katı bir davranışa zorlayan mesajları göndermeye devam ediyordu. Temmuz sonunda yeni haberler gönderdi. Yugoslavya'daki Sovyet misyonu Yunanistan'a gözlemci bir Rus heyeti göndermek üzereydi. İngilizlerin politik saldırılarına karşı direnmek için yapılan baskılar, şimdi Sovyet görevlilerinin dağlara gelişleriyle birleşmekteydi. Bu güçlü bir formül gibi görünüyordu. Fakat zavallı Tizimas'ın düşündüğünden çok daha az etkili olduğu kanıtlandı. 28 Temmuz'da İtalya'dan kalkan bir Sovyet nakliye uçağı, bir yıl önce Eddie Myers tarafından inşa edilen Neredia yakınlarındaki havaalanına indi. 8 Sovyet görevlisi özgür Yunanistan topraklarına ayak bastılar. Albay Popov misyonun lideriydi. Onu Yarbay Çerniçev ve Trojan, deniz binbaşıları Ivanov ve Aramanov, ayrıca 3 de mühendis izliyorlardı. Bagajları çeşitli verici aletlerden ibaretti. Tizimas Yunanistan'a hareket etmeden önce Popov'la Tito'nun karargahında görüşmüş ve ondan derhal silah gönderilmesini istemişti. Rus soğukkanlılıkla şu yanıtı vermişti: Yunanistan'a Yugoslav karargahı tarafından bir gözlemci olarak gönderiliyorum. Gözlemcilerin Neredia'ya gelişlerinden 3 gün sonra The Times şu başlığı atıyordu: Kızıl Ordu misyonu Yunanistan'da, partizanlarla ilişki. Sarafis şöyle yazar: Onların gelişi bu konuda önceden uyarılmayan İngilizleri şaşırttı. Havaalanında bulunan Teğmen Cook şaşkınlıktan şoka uğradı. Misyonu İngiliz ve Amerikalılarla birlikte kalacaklarını düşünerek yer almıştık. Fakat Albay Popov ayrı bir yerde kalmak istedi ve onları karargaha 45 dakika mesafedeki Petrilyon köyüne yerleştirdik. Popov örgüt hakkında onun gücü ve kurmay yöntemleri üzerine ayrıntılı raporlar istedi. İstihbarat görevlileriyle ve Elas'ın genel askeri faaliyetleriyle ilgileniyordu. Kızıl Ordu'dan yardım sağlanması konusunda hiçbir vaatte bulunmadı ve konu hakkında bilgi vermedi. İhtiyaçlarımızın listesini Moskova'ya gönderdi ve bu konuda ancak Moskova'nın karar verebileceğini söyledi. İngiliz misyonundan Albay Hammond, Popov ve Başkan Svolos'u çaya davet etti. Sovyet ve müttefik misyonlarının ilk ilişkisi böylece sağlandı. Sarafis, Op, Cid, İngiliz baskısı, Yunanca'dan çeviri, sayfa 224 ila 226. Toplantı karşılıklı kibarlık gösterileriyle geçti. Sovyetler derhal Arnavutluğa hareket edeceklerini söylediler. Çeşitli kanallardan Stalin-Churchill anlaşmasını haber alan İngilizler de geleneksel soğukkanlıklarını kısmen yeniden kazandılar. PAA liderliği hala misafirlerinden bazı jestler bekliyordu. Sovyetler silah göndermeyeceklerse andartelere nasıl bir diplomatik destek vereceklerdi? Sorun Popov'un ne olacağına dair hiçbir ipucu vermeyen maskesini sıyırabilmekteydi. Dağlarda daha sonra Atina'daki Otel Great Britain penceresinde ve halk içinde göründüğü her defasında yüzlerce insan bu maskenin gerisindeki cesaretlendirici ya da tehdit edici mesajı okumaya çalışacaktı. Fakat bu maske daima ifadesiz kaldı. Siantos Popov'la uzun bir özel görüşme yaptı. Fakat söylenen her şey aynı gizemli hava içinde örtülü kaldı. Kahire toplantısında Rusos ve Sovyet elçisi arasında geçenler çoğunlukla yine aynı nedenlerden ötürü bir kez daha yaşandı. Nasıl olursa olsun açıklıkla ortaya çıkan şey şudur ki Rusya İngilizlerin etki alanına bırakılan bir Yunanistan adına duruma müdahale etmek istemiyordu. Yunanistan'ın nasıl ve kimin tarafından İngiliz etki alanına bırakıldığı sorusu eldeki bilgiler bakımından bugün de yanıtlanmamış bir sorudur. Popov'un taşıdığı maskenin bir Pontius Pilate, İsa'yı çarmıha gönderen Kudüs'ün valisi tutumunun ifadesi olduğu hiçbir kuşkuya yer bırakmaz. Sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Sovyet misyonunun başkanı büyük bir olasılıkla Eam Elas'ın Anglo-Sakson müttefiklere teslim olmasını kişisel olarak arzulamıyordu. Popov asla coşkulu bir adam olmadı. Bu sırada yüklendiği sorumluluklar özellikle belirli bir tavır alması için uygun değildi. Siantos ise kendi hesabına Popov'un mesajını aldığı biçimiyle herkese açıklayabilecek konumda değildi. Parti çizgisinin yanılmazlığına, disiplin ve kör bir inançla güvenilmesini sağlamaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Herkes bir işaret bekliyordu. Akşam Popov'un yardımcısı Çerniçev, görünüşte bazı askeri sorunları tartışmak için Bakircis'i görmeye gitti. Ansızın Çerniçev'in sabırsızlıkla beklenen sinyali verdiği görüldü. İşittiğime göre, dedi, Lübnan anlaşmalarını onaylamayı reddediyorsunuz. Bu bir mantıksızlıktır. Bakircis ona doğru eğildi. Bunu Siantos'a söylemelisiniz, bana değil. General, diye yanıtladı Çençi. Ben hiçbir partiyi temsil etmiyorum. Benim işim savaşmak. Siz de bir askersiniz. Bu söylediğim sizi ilgilendiriyorsa partinize iletebilirsiniz. Peki, iletirim. Size gerçekte hiçbir tavsiyede bulunmuyorum. Basitçe diyorum ki İngilizler yarın Pire'ye çıkacaklar. Bu durumda onları kahramanlar olarak karşılamamanız sizin hesabınıza anlamsız olacak. Bakircis derhal Siantos'un kaldığı yere gitti ve Çernişev'in söylediklerini kelimesi kelimesine aktardı. Hiçbir kuşkusu kalmayan ihtiyarın kulağına da benzer şeyler fısıldanmıştı. Aynı akşam politik büroyu toplantıya çağırdı. Politik büro içinde katı devrimci eğilim Ioannidis tarafından temsil edildi. Pek çok bakımdan Arisink'ine benzer bir çizgiyi kabul etmişti. Fakat yine de bir direniş savaşçısından çok bir parti adamıydı. Tek ve en önemli farklılık Ioannidis'in köylü gerilla hareketine destek verecek ölçüde güven duymamasıydı ya da duyduğu güvenin çok sınırlı olmasıydı. Halk hareketinden fırlayıp çıkan bütün bu adamlar bizim için muazzam bir risk oluşturuyorlar. Yüzlerce kez bu sözleri söylemişti. Düşüncesi, mücadele için ortodoks güçleri proletaryayı kullanmaktı. Proletarya devrimci bir eliti oluşturuyordu ve çoğu şehirlerde yaşıyordu. Bu görüş gerçekte bir soyutlamaydı. Kent hareketinin savaşma gücüne rağmen Lübnan Anlaşması'nın onaylanmasına şiddetle karşı çıktı. Siantos toplantıyı sert bir ifadeyle açtı. Görüşmeleri yeniden açmalıyız ve anlaşmaları onaylamalıyız. Ioannidis diretti. Anlaşmaları sadece onaylamamakla kalmamalıyız, İngilizlerle savaşmaya da hazır olmalıyız. Tartışma şiddetlenerek devam etti. Daima ikna yöntemlerini tercih eden kibar Siantos, elini tabancasına doğru götürüp gözlerini Ioannidis'e dikerek, alışılmışın tamamen dışında bir jestle toplantıyı kapattı. Çizgi çizgiydi ve söylenebilecek hiçbir şey yoktu. PAA 20 Temmuz'da Kahire'ye bir telgraf gönderdi. 7 Temmuz'da ileri sürülen taleplerle kıyaslandığında bu tam bir teslimiyetti. Dağ hükümeti Lübnan'da belirlenen çerçeveye katılmayı kabul ediyordu. Bir biçim meselesi olarak sadece tek bir koşul üzerinde ısrar edildi. Churchill'in basiretinin ürünü olan ve Tisrimkos'un elinde gamalı haç olmasa da Yunan ulusunu çarmıha geriyor sözleriyle nitelediği Papandreou görevinden alınmalıydı. Churchill giderek sabırsızlanıyordu. Elas'ın elinin ve ayağının kayıtsız koşulsuz bağlanmasını istiyordu. Yunanistan Kralı 7 Temmuz'da Kahire'den Eam aşırılarının kurnazca ve boş tezler ileri sürmelerinden 2 ay sonra liderlerinin Mayıs ayında imzalamış oldukları Lübnan anlaşmalarından vazgeçtiklerini bildiren bir telgraf aldı. Şüphesiz bu durum karşısında Papandreou'ya başbakan olarak görevini sürdürmesini ve tüm olanları cesaretle karşılamasını söylemem gerekiyor. Eam'ın davranışı kesinlikle hoş görülemez. Şüphe yok ki onlar halkın demokrasi yönünde karar vermesine fırsat bırakmaksızın savaşın yol açtığı karışıklıklar içinde Yunanistan'ı komünistleştirmekten başka bir şey için uğraşmıyorlar. Papandreou gibi bir adamı feda edemeyiz ve onu sefil Yunan komünist çetelerinin ilk hırlayışlarında kurtların önüne fırlatıp atamayız. Sorunların hızla ağırlaşması ve Eam'ın başa geçmesi halinde misyonumuzu yeniden gözden geçirmeli ve Yunan halkını açıkça Bolşevizme karşı harekete geçirmeliyiz. Bence durumun şu noktaya geldiği görülüyor. Ya gereken gücü sağlayarak Papandreou'yu destekleyeceğiz ya da Yunanistan'dan tamamıyla çekileceğiz. Churchill, Op Cilt 6, Londra 1954, sayfa 96-97. İkinci alternatif sadece göstermelikti. Churchill, Yunanistan'la kesinlikle ilgileniyordu ve oradaki avlanma hakları konusunda Stalin'in onayını da almıştı. Çeteler, Sovyetlerden nasihatlerini almışlardı ve beklenmedik bir politik geri çekiliş başlıyordu. Fakat Churchill, çatışmayı kızıştırmaktan başka çaresi kalmamış gibi davranmayı seçti. İstediği ve sonunda elde ettiği şey, Atina'ya silahlı bir müdahalenin gerçekleştirilmesiydi. PAA'nın sağladığı ayrıcalıklı durumu yavaş yavaş kuşatmaya başlıyordu. Planlarını telgrafla Roosevelt'e bildirdi ve aynı gün yanıt aldı. Alman güçleri ülkeyi terk ettikleri zaman Yunanistan'da düzenin sağlanması için yeterli sayıda İngiliz askeri gücünü harekete geçirmek üzere hazırlık yapmanıza hiçbir itirazım yoktur. General Wilson'ın Amerikan nakliye uçaklarını kullanmasına da itiraz yoktur. Churchill, Op. Cilt 6, sayfa 100. Amerikan kredi kartını nakite çevirmek ve PA'nın itibarını yitirmesinden önce askeri hazırlıkları tamamlamak için acele etmeye gerek yoktu. İmparatorluk Genelkurmay Başkanı'na Başbakan'dan. Bir ay içinde 10 bin ya da 12 bin askeri, birkaç tank, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla birlikte Atina'ya göndermek zorunda kalabiliriz. Yunanistan'a hakim olmak ya da Atina halkını doğrudan karşımıza almak gibi bir meselenin olmadığını, sadece bir başkent olarak Atina'nın güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını tekrar ediyorum. Planın tamamen gizli tutulması sağlanmalıdır. Sürenin sayılardan daha önemli olduğunu, 5 gün için 5 bin adamın 7 gün için 7 bin adamdan daha iyi olduğunu dikkate almalısınız. Birlikler harekete geçeceklerini önceden bilmemelidir. Prey, İlk fırsatta benimle görüşür. 1500 İngiliz paraşütçüsü güvenliği sağlar sağlamaz. Yunan hükümeti halkın muhtemelen İngiliz paraşütçülerini coşkuyla karşılayacağı Atina'ya gelerek birkaç saat içinde görevine başlamalı. Paraşütçülerin Atina çevresine inmeleri tam bir sürpriz etkisi yaratabilir ve EAM'ın başkenti ele geçirmek için harekete geçmesinden önce etkili olabilir. Churchill, Op. Cilt 6, sayfa 97-98. PA 10 Ağustos'ta Papandreou hükümetinin üyeleri Venizelos, Milonas, Sakalis ve Rendis'in isimlerini taşıyan bir yanıt aldı. Yanıt, hükümetin egemenlik haklarının baskı altına alındığını şaşılacak biçimde açığa vuruyordu. İngiliz hükümeti, kurtuluşun eşiğinde bir başkan değişikliği yapmayacağını özel olarak bildirdi. Çaresiz kalan PA kabul etti. Müttefiklerin Provence'a çıktıkları 15 Ağustos günü, Başkan yardımcısı Venizelos, Yunanistan'dan bir telgraf aldı. Bu kayıtsız şartsız bir teslimiyetin ifadesiydi ve PA adına Suvolos tarafından imzalanmıştı. Diğer imzalar EAM adına Partsalidis, KKE adına ise Siantos'undu. Daha, ulusal birlik hükümeti içinde zayıf bir politik duruma indirgenmeyi kabul etmiş, Orta Doğu ordusu içinde hala süren baskılar karşısında gözünü kapamış ve Churchill'in ülkede hileyle kontrol sağlamaya çalıştığı bir sırada tamamen güçsüz bir durumda kalmıştı. Bu aşağılama, gerillalar, kapetanyos ve ulusal kurtuluş ordusu için katlanılamaz bir durumdu. Aris gibi acılı bir mücadele veren ve bu mücadelenin ürünlerini toplamak isteyen adamlar, ancak parti disiplini sayesinde hareketsizlik içinde tutulabilmişlerdi. Disiplin ve parti liderliğinin yanılmazlığı adına silahlı bir halk, elinden zorla koparılıp alınan bir zaferden yoksun bırakılıyordu. Tizimas, Siantos'tan, bakanlarımızı Kahire hükümetine katılmak üzere gönderiyoruz biçimindeki telgrafı aldığı zaman, Tito'nun karargahından PA'ya sözünü sakınmayan bir telgraf göndermişti. Ertesi gün Tizimas, Tito'nun da aynı zeminde yer almak için zorlandığını öğrendi. Tito, ülkesinin tek temsilcisi olarak Churchill'le görüşebileceği koşulu ile İngilizlerin çağrısının sonu da kabul etmişti. Nedir ki, görüşme yerine geldiği zaman müzakereler başlamadan önce Dışişleri Bakanı olmaya aday Subotic'i beklemek zorunda kaldı. Churchill, kağıt üzerinde Yugoslavya'daki karayollarının büyük bir kısmının kontrolünü sağlama hakkını elde etmişti. Ve direnişin askeri güçleri teorik olarak askeri mahkemeler dışında müttefiklerin düzenine boyun eğdirilmişti. Tito, Mihailovic'in devre dışı kalmasıyla Yunanlarınkinden daha iyi bir konuma gelmişti. Fakat gerçekte eldeki kartlar aynıydı. Oyun aynı düşmana karşı oynanmaktaydı. Sonuç, oyun için seçilen güçlere bağlı kalacaktı.